Ayrım 13. Evrenin kimi, Özal'ın kimi? Tarihle yüzleşme. Erbil Tuşat. Sayfa 146. Sorular yetkili merci ve makama. Sayın Başbakan, iktidara geldiğinizde devraldığınız ve iktidarınız süresince biriken bazı sayılarla ilgili soru sormak istiyorum size. 12 Eylül'den bu yana kaç kişi gözaltına alındı, yargılandı ve hüküm giydi? Hangi cezaevlerinde kaç kişi var, kaç kişi idam edildi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen kaç idam dosyası var, kaç kişi Türk vatandaşlığından çıkarıldı, yurt dışına çıkmalarına izin verilmeyen kaç kişi var, işkenceyle kaç kişi öldürüldü, bu nedenle yargılanan ve hüküm giyen güvenlik görevlileri kimler, sayıları ne kadar? İmhasına karar verilen kitap, dergi ve süreli yayın miktarı nedir? Toplatılan, yasaklanan, kapatılan gazete, dergi, kitap var mı? Kaç gazeteci cezaevinde şu anda? Cezaevlerinde düşünce suçu nedeniyle yatan kaç kişi var? Hükümet olarak insan hakları konusunda duyarlı hareket ettiğimizi yukarıdan beri söylüyorum. Bu sorunun icabı var mı diyor. Değindiğiniz somut olayların cevaplarının bir bölümü idareyi ilgilendirmekle birlikte, bağımsız yargı organlarının, bağımsız yargının iktidarınızdaki örneklerini anlatmak için ayrı bir çalışma yapmak gerektiğine inanıyorum. Bağımsız yargı tarihimizin Özal dönemine denk düşen bazı olaylarını ve bu olayların kahramanlarını burada anmadan geçmek çok yanlış olurdu. Asker Evreninkiler iddianame toplattırıyordu. Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığının 24-8-1971 tarih 1981'e 729 esas sayılı iddianamesi toplatıldı ve 22 sayfalık Kürt, Kürtlük ve Kürdistan bölümü çıkarıldıktan sonra avukatlara ikinci kez dağıtıldı. Sivil Özal'ınkiler 280 sayfalık Kuk davasını eksik iddianame ile sürdürüp karara bağladılar 14 Mart 1985. Özal döneminin ünlü Kızılcı Hamam trafik kazası olayında bir iş adamının Mercedes'e Ankara'ya gelirken bir kamyonun altına girdi 3 Aralık 1985. Mercedes'ten bir hanımefendi ve sekreteri çıktı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Temel Çağlayan Yargıtay'a sürüldü. Davaya bakan Yeni Mahalle 3. Asliye Ceza Mahkemesi lağvedildi. Manavgat Asliye Hukuk Yargıcı iken görevini kötüye kullanmaktan yargılanıp aklanan ancak Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu beraat kararı Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nce kaldırılan 26-3-1984 tarih 84'e 2301 esas 84'e 2204 karar sayılı karar mal varlığı geliriyle mütenasip olmayan yazlık komşusu Arif Yüksel'i Özal, Adalet Bakanlığı müsteşarlığına, bir başka deyişle yargıçları ve savcıları atayacak kurulun başkanlığına atadı. 16 Haziran 1987. İlk karşılık seçim öncesi DYP'yi yıpratmak için ortaya atılan Banker Bako olayında alındı. 9-18 Ekim 1987. Arif Yüksel iddianamesi Mustafa Algül ve Sadi Yoldaş adlı savcılarca hazırlanan ancak Hüsamettin Cindoruk ve DYP ile ilişkilendirilemeyen olayla ilgili soruşturmayı yeniden başlatıyordu. Mahkemeye intikal eden sahte tahlil soruşturmasını yapan savcı yardımcısı Oktar Çakır, önce Beyoğlu Savcılığına daha sonra da Bakanlığın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne atanıyordu. Anayasada açıkça belirtilmesine karşın hakim ve savcılar kanununda belirtilenden başka resmi ve özel görev alamazlar hükmüne karşın madde 140 Arif Yüksel YÖK üyeliğine de atanacaktı 19 Ocak 1989. Semra Özal'ı ANAP İstanbul İl Başkanı yapma operasyonunda da adı geçecektir ünlü müsteşarın. İlçe Seçim Kurulu adına kongreyi denetleyen Yargıç Nevzat Özoğuz ile Yargıç Nejat Göksu'nun Semra Hanım'ın liste değiştirerek kongreye girmesine göz yummadıkları için rapor almalarında müsteşar Yüksel'in katkısı olduğu söylendi. Üçüncü Yargıç Hasan Dinçgök, Semra Özal'ın yeni listeye kongreye katılmasına karar verdi. 28 Nisan 1991 Hizmette sınır tanımayan Arif Yüksel, Yargıtay'da boşalan 11 üyelik için gerçekleştirdiği baskın seçimde Özal'a son kıyağını çekiyor. Emin Çölaşan'ın Turgut Nereden Koşuyor kitabı nedeniyle 180 milyon lira tazminata hükmeden yargıç İzzet Karataş'ı yüksek mahkeme üyeliğine yolluyordu. 9 Haziran 1992, Adalet Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin atanmasında devre dışı kalan Özal, Arif Yüksel'i Danıştay üyeliğine atayacaktı. Temmuz 1992. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev alanına giren sorular da bulunmaktadır. Dolayısıyla bu sorularınızı yetkili merci ve makamlara intikal ettirdiğiniz takdirde ayrıntılı olarak bilgilendireceğinizi belirtmek isterim. Ayrıntılı olarak bilgilendirilmek uygulamada bir işe yaramıyordu. En yetkili makamların, en etkin kurumların yanıtları evet insan haklarını çiğnedik anlamındaydı. 12 Eylül'ün 9. yılında Genelkurmay benzer bir soruyu yanıtladı. 650 bin kişi gözaltına alınmıştı. 202.501'i sonuçlanan 210 bin dava açılmıştı. 50 idam cezası infaz edilmişti. Evreninkinin ve Özal'ınkinin iktidar olduğu dönemde 50 kişi dar ağaçlarında sallandırılarak öldürüldü. Kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nde 423 insan idam sehpalarında can verdi. 49 sadrazamın kellesini kopararak ülke yöneten Osmanlı'dan devralınan bu çağ dışı öç alma yöntemi, Cumhuriyet döneminde Cibranlı Miralay, Halit ve Yusuf Ziya Beylerin asılmalarıyla çok kısa bir aradan sonra yeniden toplumsal ve siyasal yaşama giriyordu. 14 Nisan 1925. Seyit Abdülkadir ve 5 arkadaşı, Şeyh Said ve 46 arkadaşı ile Dersim Milletvekili Hasan Hayri Bey'in asılmalarıyla 1925 yılı hesapları kapatılıyordu. 13 Temmuz 1926'da İzmir suikasti sanıkları asıldılar. 3 Şubat 1931'de Menemen olayı sanıkları, 18 Aralık 1937'de ise Dersim başkaldırısı sanıkları ölüm cezasına çarptırıldılar. 1937-1960 yılları arasında 175 kişi idam edildi. 27 Mayıs 1960, 6 Ocak 1961 yılları arasındaki Milli Birlik Komitesi döneminde 13 adli suçluyu idam sehpasına gönderdi. 6 Ocak 1961'den 25 Ekim 1961'e kadar yönetimde kalan kurucu meclisin kararlarıyla 12 yurttaş ölüm cezasına çarptırıldı. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, özgürlük ve demokrasi adına asılarak öldürülen devlet ve siyaset adamları olarak siyasi tarihimize geçtiler. 25 Ekim 1961, 12 Mart 1972 yılları arasında 43'ü adli, ikisi siyasi olmak üzere 45 yurttaş idam edildi. Albay Talat Aydemir ve Binbaşı Fethi Gürcan, dönemin orduyu isyana teşvik eden siyasi suçlularıydılar. 12 Mart döneminde 14'ü adli, 3'ü siyasi olmak üzere 17 kez dar ağacı kuruldu. Yürekleri yurt ve insan sevgisi dolu Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, yine özgürlük ve demokrasi adına asılarak öldürülen gençlik liderleri olarak siyasi tarihimize geçtiler. 14 Ekim 1973, 12 Eylül 1980 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi idam kararı almadı. Yargıtay'ın onayladığı 9'u siyasi, 1'i adli idam kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmedi. 12 Eylül yönetimi bu 10 idam cezasını infaz ederek şanına şan kattı. 18'i sol, 8'i sağ görüşlü siyasi suçluyu asarak kendi alanında bir rekor kıran Evren ve Özal yönetimleri 23 adli suçluyu dar ağacında sallandırdı. Bu dönemin idamlar açısından belirgin bir özelliği de Leon Ekmekçian adlı Ermeni asıllı bir yabancının da dar ağacına gönderilmesiydi. 12 Eylül 1980, 25 Ekim 1984 tarihlerini kapsayan dönemde haklarında ölüm cezaları infaz edilenler şöyle sıralanıyor. Necdet Adalı, sol, 7-10-1980. Mustafa Pehlivanoğlu, sağ, 7-10-1980. Serdar Soyergin, sol, 26-10-1980. Erdal Eren, sol, 13 12-1980, Cevdet Karakaş sağ 4-6-1981, Veysel Güney sol 11-6-1981, Kadir Tandoğan sol 25-6-1981, Ahmet Saner sol 25-6-1981, Mustafa Özenç sol 28-1981, İsmet Şahin sol 28-1981, İbrahim Ethem Coşkun sol 13-3-1982, Seyit Konuk sol 13-3-1982, Necati Vardar sol 13-3-1982, Fikri Arıkan sağ 27-3-1982, Sabri Altay Adli, Cengiz Bahtemur sağ 1 Mayıs 1982, Sebahattin Ovalı Adli, Adnan Kavaklı Adli, Ali Bülent Orkan sağ 13-8-1982, Veli Acar Adli, Eşref Özcan Adli, Halil Fevzi Uygun Türk Adli, Hüseyin Çaylı Adli, Osman Demiroğlu Adli, Ahmet Mehmet Ulubay Adli, Ali Aktaş Sol 23-1-1983, Duran Bircan Adli, Leon Ekmekçiyan 21-1983, Ramazan Yukarı Göz Sol 29-1-1983, Ömer Yazgan Sol 29-1-1983, Mehmet Kambur Sol 29-1-1983, Erdoğan Yazgan Sol 29-1-1983, Ahmet Kerse Sağ 31-1983, Rıdvan Karaköse Adli, Cahit Karaköse Adli, Fatih Laçingil Adli, Faik Güngörmez Adli, Mustafa Başaran Adli, Hüseyin Üye Adli, Şener Yiğit Adli, Cafer Aksu Altuntaş Adli, Abdülaziz Kılıç Adli, Halil Esendağ Sağ 5-6-1983, Selçuk Daracık Sağ 5-6-1983, İlyas Has Sol 7-10-1984, Hıdır Aslan Sol 25-10-1984, 9400 kişi sakıncalı sayılıyordu. 23.667 dernek kapatılmıştı. Siyasi göçmenler, vatandaşlıktan çıkarılanlar, yakılan kitaplar, pasaport verilmeyenlerden hiç söz edilmiyordu. Yurt dışında 30 bin siyasi göçmen vardı. Vatandaşlıktan çıkarılan ya da vatandaşlık haklarını yitirenlerin sayısı 14 bine ulaşıyordu. 338 bin kişi pasaport verilmeyeceklerin listesindeydi. 39 ton kitap, gazete ve dergi için imha kararı verilmişti. 138.607 kitap ise yakılarak imha edilmişti. 177 kişinin işkence sonucu öldüğü belgelenebiliyordu. Cezaevlerinde açlık grevi ve ölüm oruçlarında 14 kişi yaşamlarını yitirmişlerdi. 9 yılda 7000 sanık hakkında idam cezası istenmiş, mahkemeler 480 idam hükmü vermişti. Evreninkini de, Özal'ınkini de anlatan bu fatura, sonuçta yılgınlık yaratmaktan başka bir işe yaramıyordu. Hayret bir şey, insan haklarına aykırılıklar konusunda bilgisi olmayan bir başbakan mı, yoksa bana da bilgi vermiyorlar mı demek istiyor, belli değil. Örneğin işkence ile ölüm idareyi ilgilendirmiyorsa kimi ilgilendiriyor bu belli değil. Ya da Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkarılan biriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi niçin ilgilensin, o da belli değil. Kısaca bu soruyu niçin bana soruyorsunuz diyemediği için böyle yanıtladığı sonucu ortaya çıkıyor. Bütün bu açıklamalarınızdan sonra son olarak şunu sormak istiyorum efendim. Türkiye'de insan haklarına aykırılıklar söz konusu mu, değil mi? Türkiye'de insan haklarına aykırı davranışların sistematik bir şekilde bir hükümet politikası olarak teşvik edilmesi veya bu tür davranışların hoşgörüyle karşılanması söz konusu değildir. Biz var mı yok mu diyoruz, o hükümet politikası olarak diye yanıtlayıp kurnazlık yapıyor. Ancak münferit olaylar şeklinde bazı kamu görevlileri tarafından insan haklarının ihlali durumunun tespit edilmesi durumunda bunların üzerine gidilmektedir. Münferit tek tük demektir, biliyorsunuz değil mi? 5602, 2294 gibi sayıları anlatıyor sanki. Ben de size son olarak şunu söylemek istiyorum. İnsan hakları ve bunun istisnaları hak ve sorumluluklar manzumesidir. Hak ve sorumluluklar dengesinin kurulması ve bu dengenin gereğine inanılması Herkesin bu duygu içinde hareket etmesi bir eğitim meselesidir. Doğru. Örneğin Başbakan Özal'a bu notu hazırlayan Dışişleri Bakanlığı görevlisi aldığı eğitim gereği meslektaşı Hande Mumcu'nun polis ve MIT sorgulamasına bakanlık müsteşarının katıldığına bir türlü inanamadığını söyleyecekti daha sonra. Özal ile Bush'un 18 Ocak 1990'da Washington'da baş başa yaptıkları görüşmenin tutanakları 7 Mart 1990 günlü Güneş gazetesinde Uluç Gürkan imzasıyla yayımlandı. Tutanakların dışişleri mensuplarından Hande Mumcu tarafından Hasan Celal Güzel aracılığıyla sızdırıldığı tezi, Özal'a rağmen genel başkan adaylığını açıklayan Güzel'i yıpratmak için bulunmaz bir fırsattı. Bu fırsat kullanıldı ve Hasan Celal Güzel ANAP'tan kopacak duruma getirildi. DGM'de devlet sırrını açıklamak suçlamasıyla yargılanan Gürkan ve Mumcu aklandılar. Ancak bu olayda dolaylı ve dolaysız olarak adı geçenler ANAP'ta siyasi çıkar uğruna neler yapılabileceğini gösteriyorlardı bir anlamda. Basında yer alan ve yalanlanmayan haber ve yorumlara göre Turgut ve Semra Özal, Abdülkadir Aksu, Ali Bozer, Oltan Sungurlu, Arif Yüksel, Nusret Demiral, Ülkü Coşkun, Mehmet Ağar, Musa Öztürk, Bülent Öztürkmen, Melik Kazıcı ve Tugay Özçeri bütün gelişmeleri dakikası dakikasına biliyorlardı. Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz 20 Şubat'ta istifa etmişti ve görüşme tutanaklarının kendisine Washington'dan değil, Houston'dan geldiğini söylüyordu. Yargılama dosyasında 3 ifade vardı. 13 sayfalık idari soruşturmada 10. sayfaya kadar iddiaları reddeden Hande, Müsteşar Özçeri'nin tehdit ve telkinleriyle son 3 sayfada Hasan Celal Güzel'i anlatıyordu. Hande'nin DGM savcılığı ifadesi 2, sorgu yargıcı anlatımı ise 3 sayfaydı. Basında bir aşk öyküsü gibi sunulan olayın belgeleri savcılık soruşturması aşamasında gazetelere yansıyordu. O yılın bence en unutulmaz yorumu aslında bir dönemin utancını anlatıyordu. Oktay Ekşi, kendi ülkesinin hükümetinde görev almak için bir büyükelçiyle James Spain, görüşme yapmaya ihtiyaç duyan bir insanın o yabancı ülkenin başkanı ile George Bush, yaptığı görüşmeye Dışişleri Bakanı'nı almaması sizin zihninizi bulandırmaz mı diye soruyordu. 4 Ekim 1990, bulandırıyordu Oktay ağabey, bulandırıyordu ama çoğunluk gözlemiyor, görmüyor ve duymuyordu. Uygulamanın arzu edilen düzeyde yapılabilmesi için yargı organları, güvenlik kuvvetleri gibi bütün kuruluşların bu düzenlemelerin ruhuna vakıf olarak görevlerini yapmaları gerekmektedir. Eğitimdeki ve kanunlarımızdaki bazı eksiklikler, dünyada olduğu gibi dünyayı katması olmuyor, Türkiye'de de uygulamanın arzu edilen düzeyde gerçekleşmesini güçleştirmekte ve özellikle insan haklarının dinamik niteliğine uyumda ortaya çıkan bazı sorunlar, insan haklarına aykırılıkların başlıca sebebini teşkil etmektedir. Söylemek istediğim budur. Teşekkür ederim Sayın Başbakan. Artık benim de size söyleyebileceğim başka bir şey yoktur. Duran bir saat bile. Akıllı uslu bir politikaymış gibi aktarılan bu politikasızlık ister istemez herkese etkiliyordu. Politik belliği olmadığı açıkça ortaya çıkan Türkiye halkının son duyduğuna inanmasına güveniliyordu. Alışırlar alışırlar ilkesiyle güdülen halk, insan haksızlıkları açısından Özal'ınkinin evreninkinden hiçbir farkı olmadığını göremiyordu. Yazan, çizen, düşünen insanlar bile aykırı olmaktan çekindikleri için darbe yönetimiyle darbe sonu yönetimini birbirinden kalın çizgiyle ayırmak zorunluluğunu duyumsuyorlardı. Ne söylendiğine ve nasıl yapıldığına bakılmaksızın evreninkinin asker, Özal'ınkinin sivil olduğunu bilmekle yetiniyorlardı. Böyle bir ortamda televizyon ekranları ve gazete sayfaları boş durmuyordu. İnsan hakları alanında çözümlendiği söylenen sorunlar, katledilen olumlu gelişmeler olarak anlatılıyordu. Böyle bir ortamda ne televizyon ekranları ne de gazete sayfaları boş durmuyor, inanmıyor olsalar da insan hakları alanındaki gelişmelerden söz ediyorlardı. Çözümlendiği söylenen sorunların yalanlarla örtüldüğü hiç kimseyi ilgilendirmiyordu. 13. ayrımın sonu, sayfa 153.